Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutedahhirin. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilma. Aziz dinleyenlerim, değerli kardeşlerim, tefsir derslerimizde bugün itibariyle Ahzab suresinin 6. ayetinden 11. ayetine kadar inşallah Rabbimizin kelamını anlamaya çalışacağız. Rabbimizden niyazımız, bu ayetlerden muradı, kulların anlamasını istediği mesajlar nelerse bizi onlarla buluşturması ve bu mesajların gölgesinde hayatımızı, ahlakımızı en güzel şekilde gerçekleştirmeyi bizlere nasip etmesi. Öncelikle Rabbimizin kelamını tilavet ediyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. En-nebiyyü evlâ bil mü'minîne min enfüsihim ve ezvâcuhu ümmehâtuhum ve ulul erhami ba'duhum evlâ bi ba'din fi kitâbillâhi minel mü'minîne vel muhâcirîn. أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا Sadakallahul azim. Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'ın tilavetiyle dillerimizi, gözlerimizi, işitme duyularımızı nurlandırsın. Okuduğumuz Kur'an'ı gönlümüze indirmeyi de lütfeylesin. Manalarıyla bütünleşmeyi, ilahi mesajların amel ve ahlak olarak bizim halimizde yansımasını Rabbim bizlere kolay getirsin. Ahzab suresinin 6. ayeti, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle müminler arasındaki ilişkiyi, müminlerin birbirleriyle ilişkilerini konu ediniyor. Şöyle buyuruluyor, Estağfirullah. En-nebiyyü evlâ bil müminîne min enfüsihim ve ezvâcuhu ümmehâtuhum. Peygamber müminlere kendi canlarından daha yakındır. Onun hanımları da müminlerin anneleridir. En-nebiyyü evlâ bil müminîne min enfüsihim bölümü bir bu şekilde tercüme edilebilir. Yani müminlerin kendi özlerine kendilerinden daha yakındır peygamber. Bir böyle anlaşılır. Şöyle de anlaşılır. Peygamber müminler üzerinde o müminlerin kendilerinden daha çok adeta tasarrufa yetkilidir. Onlar üzerinde o kadar etkindir. Bir baba mevkiindedir. Onun hanımları da müminlerin anneleri mesabesindedir. Bu ayet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle aslında ona iman eden ümmet-i Muhammed arasındaki ne kadar sıcacık bir ilgi olduğuna dikkat çekmiş oluyor. Şöyle de anlaşılır bu bölüm. Peygamber müminlere, müminler açısından kendi canlarından daha yakın gelir. Yani bir peygamberden müminlere doğru, iki müminlerden peygambere doğru bir ilişki tanımlanıyor burada. Peygamberden müminlere doğru iki kısımda anlaşılıyor. Bir peygamber müminler üzerinde onların kendi nefisleri üzerindeki tasarrufundan daha fazla tasarruf sahibidir. Bir böyle. Bir de peygamber müminlere kendi öz canlarından daha yakındır. Yani onları kendilerinden daha fazla düşünür. Müminlerden peygambere yönelik anlam ise o peygamber müminlere kendi öz canlarından daha yakın bir mevkidedir. Yani müminler de anam babam sana feda olsun, canım sana feda olsun ya Resulallah diye meseleye yaklaşırlar. Bu manaların hepsini destekleyici daha başka deliller, daha başka ayet ve hadisler elbette vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminleri çok severdi. Öyle severdi ki, onlar hakkında şöyle buyururdu mesela. Bakınız, benim ve sizin durumunuz, ateş yakıp da ateşine cırcır böcekleri ve pervaneler düşmeye başlayınca onlara engel olmaya çalışan adamın durumuna benzer. Ben sizi ateşten korumak için kuşaklarınızdan tutuyorum. Sizse benim elimden kurtulmaya, ateşe girmeye çalışıyorsunuz. Buhari ve Müslim'de rivayet edilmiş bu hadis-i şerif. Yani ben sizi sizden daha çok düşünüyorum. Siz ateşe girmek istiyorsunuz. Ben sizleri adeta kuşağınızdan tutup çekiyorum. Düşmeyin diye engel olmaya çalışıyorum. Yine bir başka hadisinde buyurur ki aleyhissalatü vesselam, hiçbir mümin yoktur ki ben ona dünyada ve ahirette insanların en yakını olmayayım. İsterseniz peygamber müminlere kendi canlarından daha yakındır ayetini okuyunuz. Kim bir mal bırakırsa onu varisleri kimler ise o malı onlar alsınlar. Eğer geride bir borç veya korunmaya muhtaç çoluk çocuk bırakırsa bana gelsin, ben onun yakınıyım. Bakınız burada bu hadislerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müminleri nasıl böyle bir benimsediği, canının içinde hissettiği, yüreğinde hissettiğini anlıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine olan düşkünlüğünü Rabbimiz bir başka ayette şöyle ifade buyurur. O müminlere karşı son derece rauf ve rahimdir der. Son derece şefkatlidir. ve merhametlidir. Sizin zora düşmeniz, sizin meşakkat çekmeniz, çile içinde olmanız ona çok ağır gelir buyurur. Öyleyse ümmet peygamberin gönlünde, gönlünün adeta tam ortasında neredeyse yer alıyor. Ümmetini sürekli göz önünde bulunduran ve onlar için dua eden, onların daha güzel kullar olarak şu yeryüzünde imtihanlarında başarılı olmalarına gayret gösteren bir peygambere sahip bu ümmet. Elhamdülillah ki Yüce Rabbimiz bize böyle bir peygamber lütfetti ve bizi ona ümmet kıldı. Cenab-ı Hakk'ın bizlere gerçekten son derece hususi, özel bir lütfu. Diğer taraftan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminler üzerinde söz sahibidir manası da var. Elbette öyledir. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama ümmet olarak itaat etmekle mükellefiz, sorumluyuz. Zira ona itaat Allah'a itaattir. Men yuta'ir rasul fekat ata'allah. Cenab-ı Hak öyle buyurur. Kim peygambere, elçiye itaat ederse hakikatte Allah'a itaat etmiş olur. Ona muhalefet etmek büyük bir fitne ve büyük bir Cenab-ı Hakk'ın gazabını çeker ki, muhalefet edenlerin üzerine. Muhalefet edilmesini istemez Yüce Rabbimiz. Hatta ona öyle teslim olmamızı ister ki Rabbimiz, gönlümüzün içinde bir darlanma hissetmeden tam bir teslimiyetle ona boyun eğmemizi, teslim olmamızı, onun buyruklarını baş üstüne diyerek kabul etmemizi ister Rabbimiz. Öyleyse Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminler üzerinde söz sahibidir. Müminsek onun sözünü, onun bizden isteklerini emir telakki edip koşarak, severek, zevkle, şevkle, hem rıza ile hem de teslimiyetle karşılamamız gerekir. Bu ayet buna da işaret eder. Üçüncü olarak müminlerin peygambere olan efendim duruşu, bakışı ya da müminlerin gözünde peygamberin yeri ne olmalıdır tarif eden üçüncü anlam ise o müminler için peygamber kendi öz canlarından daha ileridir. Evet, burada da Hazreti Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem her yönüyle kendi öz canımıza tercih eden bir duruş sergilememiz isteniyor. Hazreti Ömer Efendimiz canım hariç seni her şeyden daha çok seviyorum dediği zaman Resul-i Zişan Efendimiz olmadı Ömer. Canından da fazla sevmedikçe tam kamil mümin olmazsınız buyurur. Ve Hazreti Ömer Efendimiz vallahi ya Resulallah şimdi seni canımdan da çok seviyorum buyurur. Bir başka hadislerinde de sallallahu aleyhi ve sellem hayatım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki ben bir kimseye kendinden, servetinden ve çocuğundan daha sevgili olmadığım sürece o gerçek manada iman etmiş olmaz. Yani imanı kemale ermiş olmaz buyurur. Müminler Allah ve Resulünün sevgisini bütün sevgilerin önüne geçirmelidirler. Annelerinden, babalarından, evlatlarından, kardeşlerinden, eşlerinden, mal ve mülklerinden, ticaretlerinden daha fazla sevmelidirler. Şayet öyle olmaz ise bekleyin der Cenab-ı Hak. Akıbetiniz pek hayır olmaz. Öyleyse bu ayet aslında bir cümleyle bu manaların hepsini ihtiva ediyor. Müminle, bir müminle peygamber arasındaki ilişkinin hangi boyutlarda olması gerektiğini. Müminler de Hazreti Peygamber'e olan o teslimiyetlerini, o muhabbetlerini hem dilleriyle, hem fiilleriyle, davranışlarıyla, hem de halleriyle elbette göstermelidirler. Bir yerde Allah Resulü'nün emri ortaya çıkınca, eğer ondan geldiği sabitse o emrin, orada tereddüt etmeden semi'ana ve ata'ana, işittik, itaat ettik, baş üstüne lebbeyk diyebilmek esastır. onu değerlendirmek, yapayım mı yapmayayım mı? Hayır, bu bir mümin duruşu değil. Mümin duruşu, Hazreti Peygamber'den bir şey ümmetten istendiğine dair bir haber geldiyse, ümmet olarak bize düşen Hazreti Peygamber'e canla başla itaat etmek ve ona teslimiyetimizi arz etmektir. Sürekli Resul-i Zişan aleyhissalatü vesselamın yakınında olmayı istemektir. Onun gözünde ve gönlünde onun yüzünü tebessüm ettirecek bir güzellikte bulunabilmektir. Bu önemlidir. Habibullah'ın gönlünde güzel bir şekilde yer bulmak, onun gözünde iyi bir ümmet olarak efendim bir kalite oluşturabilmek elbette Cenab-ı Hakk'ın da rızasını celbedecektir. Hazreti Peygamber'e bu yönüyle tam tabi olmak Allah'ın muhabbetini de üzerimize celbedecektir. Üzerimize çekecektir. Yüce Rabbimiz de ki ey Habibim, eğer siz Allah'ı seviyorsanız hemen bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin buyurur. Muhabbetullah bir yönüyle Hazreti Peygamber'e tebaiyetten, tabi olmaktan geçiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz böyle olduğu gibi, hatta Cenab-ı Hak burada bakınız peygamber eşlerine, onlar da müminlerin anneleri mesabesindedir buyurduğu halde peygambere onların babasıdır demiyor. Demek ki babadan da öte olduğu için bu ifade böyle kuruluyor. Ennebiyyü evlâ bil müminîne min enfüsihim. Peygamber müminler için kendi öz canlarından çok daha ileri, çok daha yakındır. Çok daha ileri seviyede bir konumdadır. Onun eşleri de anneleri mesabesindedir. Kendi öz anneleri gibi adeta hürmete şayandırlar. Burada peygamber eşlerinin müminlerin anneleri olma meselesi onlara hürmet itibariyle, saygı itibariyle böyledir. Yoksa efendim normal insanın kendi öz annesi gibi değil. Bir hürmet itibariyle. İki, mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra onların eşleriyle evlenmek, peygamberin eşleriyle evlenmek müminlere haramdır. Niye? Çünkü Cenab-ı Hak anneleri mesabesindedir buyurmuştur. Dolayısıyla bu iki yönden ciddi bir şekilde bir hürmete şayan olduklarını Yüce Rabbimiz ayette bize tarif ediyor. Bunun dışındaki hususlarda ise o annelerimiz, peygamber eşleri olan validelerimiz, diğer hanımefendiler, diğer kadınlar gibidirler. Yani mesela gerçek akrabaları dışında bütün Müslümanlar onlara namahremdir. Yani onların yanında tesettürlü bulunmalıdırlar. Nasıl normal şartlar altında anne evladının yanında başını örtmesi gerekmiyor, biraz daha rahat giyinebiliyor. Ama annelerimiz, biz müminlerin anneleriyiz diyerek diğer müminlerin yanında eğer öz akrabaları değilse tesettürlü bulunmalıdırlar. Hatta mümin erkekler mesela onlardan bir şey istediklerinde perde arkasından istemeleri hükmü konmuştur ayet-i kerimede. Perde arkasından istesinler. İnsan annesinden perde arkasından ister mi normal şartlarında? Hayır. Ama burada işte bu mahremiyet sınırları diğer kadınlar gibi oluşturulmuştur. Hatta daha ileri oluşturulmuştur. Perde arkasından istesinler buyurulur. Bu annelerimizin kızları müminlerin gerçek kız kardeşleri gibi değildir. Böyle olsaydı zaten hiçbir Müslüman onlarla evlenemezdi. İşte Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Hatice annemizin kızı olan Hazreti Fatıma ile evlenmiştir. Normalde insan kız kardeşiyle evlenir mi? Hayır, evlenemez. Buradaki peygamber eşlerinin, müminlerin anneleri olması hürmet cihetiyledir, saygı cihetiyledir. Onlarla evlenilmemesi yönüyledir. Yine gerçek akrabası olmadığı sürece hiç kimse onlara varis olamaz. Gerçek varis olamaz. Evet, 6. ayetin 1. cümlesi bu şekildeydi. وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلَى بِبَعْضٍ ف۪ي كِتَابِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُهَاجِر۪ينَ اِلَّا اَنْ تَفْعَلُوا اِلَى اَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ ف۪ي الْكِتَابِ مَسْطُورًا Akrabalar ise, gerçek akrabalar ise Allah'ın kitabında birbirlerine miras hususunda diğer müminlerden ve muhacirlerden daha layıktırlar. Ancak dostlarınıza bir iyilik yani vasiyet yapmanız müstesna. Bunlar kitapta böylece yazılmıştır. Efendim, Mekke'den Medine'ye Mekkeli Müslümanlar hicret ettiklerinde ki onlara muhacirler diyoruz. Resul-i Zişan aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir ensar-ı kiramla ki Medineli Müslümanlardır kardeş yapmıştı. Yani bir muhacir ensardan bir diğer müminle kardeşleştirildi. Bunlar din kardeşliği olarak buna muahhat denir. İslam tarihinde kardeşleştirme operasyonu diyelim. Efendimiz tarafından icra edilen. O ensar efendilerimiz, ensar-ı kiram yani sahabe, Medineli Müslümanlar. O Medineli Müslümanlar, o Mekke'den gelen kardeşlerini öyle kucakladılar, öyle efendim yüreklerini aldılar ki adeta mallarını ikiye böldüler, evlerini ikiye böldüler. Bütün imkanlarını onlarla paylaştılar. Hatta onların lehinde olacak şekilde bir paylaşımda bulundular. İman kardeşliği. Ve öyle ki miras konusu bile başlangıç itibariyle neredeyse işte muhacirlerle paylaşılıyor gibiydi. Bunun üzerine Yüce Rabbimiz o miras konusunu bunu ayrı tuttu. Evet, müminler birbirlerinin kardeşleridirler. Ancak akrabalar miras konusunda daha layıktırlar. Diğer müminlerden ve muhacirlerden buyuruldu. Ve bu ayetin inmesinden sonra artık ensar-ı kiram yani Medineli Müslümanlar vefat ettikleri zaman onların mirasları öz akrabalarına kaldı. Usul ve furu dediğimiz işte anne babası sağsa onlara kısmen verildi. Ayette bunların ne kadar verileceği apaçık anlatılır. Çocuklarına, yakınlarına mirastaki payları neyse ona göre dağıtılması esas oldu. Ve diğer müminler yani muhacir kardeşleri neyse vasiyet edebilecekleri beyan edildi. Burada Cenab-ı Hak onlara da eğer bir vasiyette bulunurlarsa, bir ihsanda bulunurlarsa tamam bu olabilir. Ama normal miras hakkı olarak olmaz buyuruldu. Ve ayet bu yönüyle o uygulamayı yani devam ede gelen o kardeşlikten kaynaklanan mirasa da ortak olma uygulamasını kaldırmış oldu. Bunu sadece akrabaya has kılmış oldu. İnsan vefat eden kişi mirasından üçte bire kadar istediği kimselere, istediği hayır müesseselerine ya da kişilere vasiyette bulunabilir. Bunda bir mahsur yok. Ama üçte birinden fazlasını veremez. Verse bile geçerlilik sayılmaz. Onu normal mirasa kim hak sahibi ise onun alması gerekir. İşte bu ayet bu yönüyle artık muhacirle ensar arasındaki ilişkilere de bir sınır getirmiş oldu. Allah'ın kitabında bu böyle buyuruldu. Allah'ın kitabından kasıt nedir burada? Bazı alimler demişlerdir ki buradaki kitaptan kasıt levh-i mahfuzdur. Yani Cenab-ı Hakk'ın katındaki ana kitap orada böyle yazılmıştı. Bak onu da size şu an duyuruyorum. Bundan sonra böyle denilmiş oldu. Ya da ki alimlerin büyük çoğunluğu müfessirlerimiz bunu tercih ederler. Allah'ın şu indirdiği Kur'an'da hüküm böyledir demektir. Bir üçüncü görüş Allah'ın mirasla ilgili koyduğu sınırlar, prensipler itibariyle böyledir buyuruldu. Çünkü daha önce nazil olan miras ayetleri vardı. O ayetlerde kime ne pay verileceği apaçık izah ediliyordu. Ona göre muamele edin. O bu kardeşlikten doğan, din kardeşlikten doğan ve ensar ve muhacirin birbirine mirasçı olması gibi bir durumu kaldırmış oldu Yüce Rabbimiz. Ve bu böylece artık kitapta böyle değişmeyecek şekilde yazılmıştır diye de beyan etmiş oldu. Bir sonraki ayet şöyle, 7. ayet. Konu biraz değişiyor şu an. Estağfirullah. وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمْ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Hani bütün peygamberlerden, senden ey peygamber, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan, Meryem oğlu İsa'dan sadakat sözü almıştık. Onlardan ağır sorumluluk taşıyan bir söz almıştık. Demek ki Yüce Rabbimizin bütün kullarından aldığı bir, ezelde aldığı bir kulluk sözü var. Ben sizin Rabbiniz değil miyim hitabına bütün zerratımızla, bütün işte o eles bezminde evet sen bizim Rabbimizsin diyerek bir söz vermiştik. Fakat Yüce Rabbimiz bir de peygamberlerinden misak almış. Onlardan söz almış. Ne sözü aldı Cenab-ı Hak? Benim size vahiy olarak indirdiğim ne varsa bunları harfiyen tebliğ edeceksiniz. İnsanlara, kullarıma. En büyük söz elbette onların yapacakları ana vazife bu. Allah ne indirdiyse onu Allah'ın kullarına açıklamak. Belki onu kendi şahıslarında, kendi öz benliklerinde en güzel şekilde üsve-i hasene olarak temsil etmek. Bunu diyor, senden aldık ey Habibim, böyle bir sözü senden aldık. Bütün peygamberlerden aldık ama hususuyla senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve İsa bin Meryem'den aldık. Bunlar ismi sayılan peygamberler, aynı zamanda Ülül Azim dediğimiz Kur'an'da azimet sahibi büyük peygamberler her biri. Bunlar, hepinizden böyle bir söz aldık diyor. Hem de sapasağlam bir söz aldık. Ağır bir söz aldık. Gereğini kuşanmak çok kolay değildi ama bu sözü siz de verdiniz. Ben bu sözü sizden aldım buyuruyor Cenab-ı Hak. Bunu niye yaptığını da şöyle beyan ediyor Yüce Rabbimiz. Niye böyle bir söz aldık? لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صَدْقِهِمْ وَاَعَدَّ لِلْكَافِر۪ينَ عَذَابًا اَل۪يمًا. Elbette ki Rabbin sadıklara sözlerine dürüstlükle bağlı kalıp kalmadıklarını soracaktır. O kafirler için ise çok acı bir azap hazırlamıştır Yüce Rabbimiz. Şimdi burada sadıkîn ifadesi, o sadıklar kim bunlar? Yine müfessirlerimiz burada derler ki bu sadıklardan kasıt müminlerdir. Bu peygamberlere iman eden kimselerdir. Onlara soru soracağım diyor. Onun için sizden sapasağlam söz aldım. Bu ayetle bağlantı kurduğumuz zaman siz onlara tebliğ ettiniz mi etmediniz mi? Mutlaka etmiş olacaksınız. Biz de o müminlere soralım. Sizin tebliğ ettiklerinizi kabul ettiler mi? Onu hayat haline getirdiler mi? Bunu sormak için, onlara sormak için sizden böyle bir söz aldık. Bir böyle anlaşılıyor. Çünkü ayetin devamında Allah kafirlere de acıklı bir azap hazırlamıştır buyurulduğuna göre deniyor ki buradaki sadıklar kafir olmayan müminlerdir. Müfessirlerimiz böyle anlıyorlar. Olabilir. Buradan kasıt o iman eden, bu peygamberleri kabul eden müminlere peygamberlerin tebliğ ettikleri ana mesajlarla amel edip etmedikleri sorulması için böyle bir sizden söz aldık. Bir böyle anlaşılıyor. Bazı müfessirlerimiz ise ki daha çok bu tercih ediliyor. Buradaki sadıklardan maksat peygamberlerin kendileridir. Ta ki biz bu sadıklara sıdkını soralım. Ne kadar sadakatli olduklarını soralım için sizden söz aldık. Önceden söz almamış olsak, evet belki mazur olabilirsiniz. Mazeretiniz geçerli olabilir ama sizlerden ne pahasına olursa olsun indirdiğim ayetleri kullarıma ulaştıracağınıza dair söz aldım ki yarın bu söze sadık olup olmadığınızı size sorayım. Kur'an-ı Kerim'de bir başka ayette Cenab-ı Hak peygamber gönderilenlere de peygamberlerin bizzat kendilerine de biz soracağız, onları da hesaba çekeceğiz buyurur. Bu sebeple buradaki ayet, önceki ayetle baktığımız zaman daha çok sanki peygamberler kastediliyor gibidir. Ve müfessirlerin birçoğu da bunu tercih etmişlerdir. Burada biz sizden söz aldık ki size de vazifenizi doğru, dürüst, sadakatle yapıp yapmadığınızı soralım için bu sözü aldık. Siz de hesaba çekileceksiniz. Yani peygamber aslında iki defa hesaba çekilmiş gibi oluyor. Bir, kulluğundan hesaba çekilecek. Çünkü önce o peygamberlikten önce bir kuldur. Peygamberler de bir kuldur. İkinci olarak elçiliklerini, vazifelerini tam yapıp yapmadıklarından sual olunacaklar. Elbette peygamberlik büyük bir şereftir. Ama Yüce Rabbimiz kime ne verdiyse ondan hesap soruyor. Peygamberler de bu yönüyle hesaptan muaf tutulmayacaklar. Ayetlerden bunu anlıyoruz. Ez cümle şunu söylemek lazım. Cenab-ı Hak yani hiçbir kuluna adeta böyle bir istisna tanımamış desek yeridir. Elbette o dilediği kullarını hesapsız cennete koyar. O onun elinde, mülk onun. Nitekim hadislerde var, hesapsız hesaba kitaba adeta vurulmadan cennete girecek kimselerin olacağı da beyan edilir. Ancak özellikle öncülerden, önderlerden demek ki mutlaka bir hesap sorulacak. Zira biraz önceki bahsettiğim Araf suresinin o 6. ayetinde Cenab-ı Hak biz elbette diyor kendilerine peygamber gönderilenleri de sorguya çekeceğiz. Gönderilen peygamberleri de mutlaka sorguya çekeceğiz. وَلَنَسْأَلَنَّ ursile اِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَل۪ينَ Bakın orada tekit üstüne tekit var. Mutlaka ve mutlaka hesaba çekeceğiz diyor. Hem ümmetler hesaba çekilecek, hem o ümmetlerin peygamberleri hesaba çekilecek. Yüce Rabbimiz hepimizin hesabını kolay getirsin. Peygamberlerimizin cümlesinin de hesaplarını kolay getirsin. Nitekim İsa Aleyhisselam'la ilgili ki burada İsa Aleyhisselam'ın da ismi geçiyor. Ve İsa bin Meryem diye geçiyor. Meryem oğlu İsa. Yani Hristiyanlara burada bir telmih var. O Allah'ın oğlu değil. Meryem oğlu İsa o. Diye Kur'an'ın birçok yerinde İsa Aleyhisselam'dan bahsedilirken İsa bin Meryem, Meryem oğlu İsa diye bahsedilir. Ey İsa sen mi dedin beni ve annemi Allah'tan başka ilahlar edinin diye ona soracağız diyor kıyamet gününde. İsa Aleyhisselam hayır ya Rabbi ben öyle bir şey söylesem mutlaka sen onu zaten bilirsin. Ben onlara yalnız Allah'a kulluk etmelerini emrettim. Allah'ım eğer sen onlara azap edersen onlar senin kulların yani benim kullarım değil diyor adeta. İn tuazibhum fe innahum ibaduk. Allah'ım azap edersen elbette edebilirsin ama onlar senin kulların. Ama affedersen sen affedicisin diyerek kendisini böyle bir ilahi hesap karşısında savunduğunu Kur'an bize anlatıyor. Kur'an'da geçiyor bu. Demek ki peygamberlere de orada sorulacak. Bu sebepledir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o veda haccında, veda hutbesinde hutbenin sonunda şahit tutuyor. Ey insanlar yarın diyor kıyamette benim size tebliğ edip etmediğim sorulacak. Ben size tebliğ ettim mi Allah'tan aldığım vahiyleri? Tebliğ ettin diyorlar. Peygamberimiz de böyle şahadet parmağını kaldırarak Allahümme şehed. Allahümme şehed. Allahümme şehed diyor. O 150 bin kişilik sahabe topluluğundan evet tebliğ ettin cevabını alınca Allah'ım sen şahit ol. Allah'ım sen şahit ol. Allah'ım sen şahit ol diyor. Adeta kıyamet hazırlığı yapıyor orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kıyametteki o hesaba yüz akıyla gitmek için dünyada büyük bir şehadet alıyor. 9. ayet. Bu ayetten itibaren 27. ayete kadar 9. ayetten 27. ayete kadar Suriye de ismini veren Ahzab Savaşı, Hendek Savaşı diyebiliyoruz biz onu. Hendek Savaşı'ndan bahseden ayetler burada söz konusu edilecek. Yüce Rabbimiz o Hendek gazvesinde müminlere nasıl yardım ettiğini, bu nimeti hatırlamaları gerektiğini burada bu ayette, 9. ayette beyan buyuruyor. Şöyle başlıyor bu ayet, estağfirullah. Ya eyyühellezine amenü zkuru ni'metallahi aleyküm iz câetküm cünûdün fe arselne aleyhim rihan ve cünûden lem teravha ve kânallâhu bimâ ta'melûne basîrâ. Ey iman edenler! Allah'ın size şu lütfunu hatırlayın. Üzerinize düşman ordusu gelmişti de, onların üzerine şiddetli bir fırtına ve göremediğiniz bir ordu göndermiştik. Allah bütün yaptıklarınızı görmekteydi. Evet, hicretin 5. yılında, yani miladi 627, Hicri 5. yılda, Uhud Savaşı'ndan sonra tam Uhud'da tam bir mağlubiyet yaşatamadık diye Mekke müşrikleri Yahudilerin de kışkırtmasıyla bir takım kabilelerle de anlaşarak işte Gatafanlılar, Fezareliler, Esedoğulları, Süleymanoğulları gibi daha birçok kabileleri de toplayarak büyük bir orduyla tekrar Medine'ye geldiler. Adeta Müslümanları kökten temizleyeceklerdi kendilerince. Köklerini kurutacaklardı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onların bu hazırlığından haberdar oldu. Bunlar birçok grup bir araya geldiği için de Ahzab dedi bunlara, işte Ahzab denildi. Ahzab demek hizipler, bölük bölükler ama hepsi bir araya gelmiş birçok gruptan oluşan bir ordu. Ahzab Savaşı da denir buna. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla istişare etti. Dedi, buyurdular ki böyle bir hazırlık var. Büyük bir kalabalık ki 12 bin kişi kadar askerle geliyorlar. Bunu dedi savunma harbi yapalım. Ama nasıl yapalım? Herkes görüşünü beyan etti. Selman-ı Farisi radıyallahu anh, ya Resulallah dedi, biz dedi İranlılar savaşlarda böylesi savunmalarda şehrin etrafına hendek kazarız. Burada da böyle bir şey yapsak, bir hendek kazsak Medine'nin etrafına ve onlar geçemeseler bu tarafa, kolayca savunmuş oluruz deyince bu fikir kabul gördü. Ve gerçekten bu askerler, yani düşman askerleri gelmeden ciddi bir hendek kazıldı. Şehrin üç tarafı, yani üç tarafı aslında sık ağaçlı bahçelerle o dönem böyle zaten bir şekilde korunaklı bir sur gibi tutuluyor. Ve dar yollar var. Oralarda düşmanın kolayca ilerlemesi kolay değil. Ancak düşmanın girmesi muhtemel bulunan yerlere 5,5 kilometre uzunluğunda, 9 metre eninde ve 4,5 metre derinliğinde bir hendek kazıldı. Bayağı ciddi bir hendek yani, düşünün. 5,5 kilometre az değil. 9 metre genişlik, 4,5 metre derinlik. Ki atlayamasın, geçemesinler. Develer, atlar, süvariler, neyse yayalar kolayca geçemesin diye böyle hendek kazıldı. Bu birkaç haftada, belki işte bir aya varmadan bu hendek kazma işi bitirildi. Hatta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bizzat katıldı bu hendek kazma işine. Orada uzun uzun başka hadiseler de yaşandı. Efendimiz orada Bizans'ın fethini müjdeledi. Hatta o kayaları kırma noktasında Resulullah'ın bizzat müdahalesi oldu. O kayalara vurup da kıvılcımlar çıkınca Efendimiz Kisra saraylarını müjdeliyorum dedi. Bizans saraylarını müjdeliyorum. Oralara fetihler uzanacak diye Müslümanlara böyle motivasyon da veriyordu. Gerçekten de öyle oldu. Aşağı yukarı Müslümanlar 3000 kişi kadardı. Düşman ordusu onların 4 katı. Ve yaklaşık bu ordu gelince Müslümanlar da efendim bir takım kendilerine tabii yiyecek birikimlerini falan yapmışlardı, hazırlıklarını. Ancak tabii uzun da sürdü bu muhasara. Bir ay kadar kaldılar neredeyse. Düşman ordusu geldi. Gelince şaşırdılar tabii. Geçemediler Müslümanlar tarafına. İyice canları sıkılmıştı onların da. Hatta geçme teşebbüsleri oldu. Bir iki işte Amr bin Abdüvvet gibi bir takım onların güzide savaşçıları diyelim. Geçmeyi başardı birkaç kişi ve Müslümanlardan mübareze istediler. Hadi bakalım varsa karşımıza çıkarın bir pehlivan diye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Hazreti Ali Efendimiz çok talip olunca ona izin verdi. Ve o kafir süvari Hazreti Ali Efendimiz'in Zülfikar kılıçlarının darbeleriyle yere serildi. Müslümanlarda büyük bir coşku oluştu. Kafirlerde moral biraz daha bozuldu. Cenab-ı Hak da işte bir rüzgar gönderiyor. Göz gözü görmeyen o kum tepelerinden akıp gelen o çöl rüzgarları belki onların çadırlarını söktü, ateşlerini söndürdü. Zaten moralleri de bozuktu ve bir an önce artık muhasarayı kaldırmayı ve geri dönmeyi düşündüler ve çekilip gittiler. İşte bu hadise burada anlatılıyor. Cenab-ı Hak buyuruyor ki hani diyor hatırlayın Allah'ın nimetini. Ordular gelmişti size ve biz onların üzerine bir rüzgar göndermiştik ve sizin görmediğiniz başka ordular da göndermiştik. O ordular kimdir? Nasıl ordulardır? Meleklerden müteşekkil ordular olduğu ifade ediliyor ayet-i kerimenin izahında müfessirlerimiz tarafından. Evet, Cenab-ı Hakk'ın sayısız orduları var. Bilemiyoruz. Velillahi cunudus semavati vel ard. Ayette öyle ifade ediliyor. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Ve la ya'lemu cunuda rabbike illahu. Rabbinin ordularını ancak o bilir. Onun için sadece meleklerden bir ordu mudur? Yoksa daha başka bizim bilmediğimiz Yüce Rabbimizin daha farklı orduları mıdır? İşte kalplerine korku bırakan, onların azimlerini, iradelerini çözen, gözlerini korkutan, daha nice Cenab-ı Hakk'ın bilmediğimiz orduları var. Bu ayette açıkça hem diyor rüzgar gönderdik onların üzerine, hem de diyor sizin görmediğiniz ordular göndermiştik ve onlar da dağılıp gitmişlerdi. Allah sizin ne yapıp ettiğinizi de çok iyi görüyordu. Yine bu ayetlerde, devam eden ayetlerde o safhalar anlatılır. Hatta iyi tasvir edilir bir fotoğraf karesi gibi, bir film şeridi gibi. 10. ayette şöyle buyuruluyor bakınız. اِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْغِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللّٰهِ الظُّنُونَ O sırada düşman orduları üstünüzden ve altınızdan size saldırmıştı da korkudan gözler yerinden kaymış, yürekler ağızlara gelmişti. Hatta Allah hakkında olmadık zanlar besliyordunuz. Yani hakikaten o Hendek gazvesinde çok gelgitler yaşanmış. Düşünün 12 bin asker işte tam teçhizatlı şehri kuşatmış. Bir de üstüne üstlük efendim içerideki Yahudiler özellikle Kurayza Yahudileriyle bir anlaşma var. Medine'deki Yahudilerle anlaşma var. Onlar da anlaşmayı bozuyorlar. Ahnef bin Kays denen müşrik gidiyor. Onlarla bir konuşuyor ediyor. Ve Müslümanlarla aralarındaki anlaşmayı bozmalarını istiyor. Biz diyor dışarıdan kuşattık. Siz de içeriden diyor bunlara karşı çıkın. Bir birlik olalım. Bu Müslümanların canını okuyalım diyorlar adeta. Evet, Kurayza kabilesi, Yahudi kabilesi, onlar da anlaşmayı bozuyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oraya da ayrıca iki müfreze gönderiyor Müslümanları, diğer Müslümanların ailelerini korumak için. Hem diyor siz üstten sarılmıştınız, hem de aşağıdan sarılmıştınız. Adeta iki ateş arasında kalmıştınız. Gözleriniz dönmüştü diyor Cenab-ı Hak. Gözünüz kaymıştı. Adeta korku. Yüreğiniz ağzınıza gelmişti diyor. Böyle bir korku oluşmuştu. Ve Allah hakkında olmadık zanlar besliyordunuz. Ya acaba Cenab-ı Hakk'ın vaadi olacak mı olmayacak mı noktasında bir tereddütler, adeta gelgitler yaşamaya başlamıştınız. Allah böyle hallerden cümlemizi muhafaza buyursun tabii. Kolay değil. Oradaki müminler daha önce işte bütün insanlar toplandı, size karşı geliyorlar dendiği zaman onlar şunu demişlerdi. Onların imanı artmıştı. Ve dediler ki bize Allah yeter. Belki bu imanda, böylesi bir imanda sadık olan, dimdik duran yine müminler vardı elbette. Ancak demek ki birçoğunun içinden farklı farklı zanlar, farklı farklı düşünceler geçmeye başladı. Göz kaydı, gönüller adeta yürekler ağza geldi korkudan ve böyle de içinde bir tereddütler oluşmaya başladı. Şimdi diyor düşünün, böyle bir durumdaydınız, işte biz size böyle yardım ederek büyük bir ihsanda ve zaferde zafer nasip ettik. Böyle bir ihsanda bulunduk. Bu nimeti unutmayın ey müminler buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve 11. ayet Hünalike butuliyel müminune ve zulzilu zilzalen şedide. Müminler orada böyle çetin şartlarla adeta denendiler, imtihana tabi tutuldular ve sarsıldıkça sarsılıp şiddetle silkelendiler. Yani adeta böyle bir iman sınavı oldu orası. Allah'a güven sınavı oldu. Allah'ın vaadine tam iman etme, itimat etme sınavı oldu. Büyük bir sınavdı diyor Cenab-ı Hak. Zilzalen şedide. Çok şiddetliydi. Çok sarsılmaya müsait bir sınavdı. Ve böyle bir sarsıntı geçirdiniz. Ama biz sizi o halden kurtardık ve size zafer nasip ettik ve artık Medine'ye bundan sonra hiçbir düşman gelemedi. Bundan sonra Müslümanlar dışarıya, düşmanın üzerine doğru gitmeye başladılar. Daha önceki Bedir'de olsun, Uhud'da olsun, işte burada Hendek'te olsun, düşmanlar ta Medine'ye kadar geliyorlardı. Artık bu Hendek gazvesinden sonra Medine'ye doğru onlar gelmedi. Medine'deki Müslümanlar, o muhacir ve ensar etrafa doğru yavaş yavaş onların üzerine doğru gitmeye başladılar. Nitekim daha sonraki yıllarda Mekke'yi de fethettiler. İşte Hayber'i de fethettiler. Cenab-ı Hak burada bir dönüm noktası olarak bu Ahzab Savaşı'nı hatırlatıyor müminlere. Yüce Rabbimiz Allah'ın yardım ve inayetini daima üzerimize çekecek efendim güzel duruşlar, sağlam imanlar, sağlam efendim çetin bir şekilde durabilecek omurgalı duruşlar her birimize nasip ve müyesser eylesin ve Rabbin rahmetini, bereketini, nusretini üzerimize çekecek halleri bizlerde daim eylesin efendim. Allah'a emanet olunuz.